Ayrım 4. Cam Kırıkları. Erdal Öz. Sayfa 65. Sevgili Acı, İstanbul Üniversitesi'nin büyük kantini bir basketbol salonu kadar geniş, yüksek tavanlı bir salondu. Kimi derse çalışan, genellikle derslerden kaytarıp keyif yapan öğrencilerle dolu bir salon. Ortada 4 büyük yuvarlak masa, Halice ve yandan boğaza bakan camların önünde bir örnek, 4'er kişilik dikdörtgen küçük masalar. Bu masalarda güzel hayallere dalınır, güzel sözler bulunup söylenir. Güzel kızlarla güzel aşk tezgahları kurulurdu. Bu masalardan çok şair, çok öykücü çıkmıştır. Birkaçı da romancı elbette. Ve pek çok profesör, siyaset adamı, bakanlar. O zamanlar tertemizdi Haliç. Karşısına oturulup hayaller kurulacak. Şiirler yazılacak bir denizdi. Yüzülürdü. Günlerden pazarsa oltamızı, kovamızı, yemimizi alır, balık tutmaya un kapanına inerdik. Un kapanı köprüsünün ayaklarındaki dubalara kiralayıp kayıkla geçerdik. Oltalarımızı birkaç kez havada çevirip savurur, atardık uzaklara. Oltanın kurşunu daha dibi bulmadan, olta daha kendine gelip gerilmeden zank diye asılırdı iğneye takılan bir balık. Kuzu gibi torikleri, Bisina'nın parmaklarımız da açtığı çiziklere, kesiklere aldırmadan bir balinayı çeker gibi, keyifle, asıla asıla çeker alırdık dubanın üstüne. İğneye takılıp deliye dönen kocaman toriğin, kurtulmak için kendini, bir sağa bir sola atışını, gerilen Misina'nın torikle birlikte sağa sola kaçışını dikkatle izler, çektiğimiz Misina'yı bacaklarımızın arasında biriktirir, derinlerden kayarak gelen koyu bir gölgenin su yüzüne fırlayışıyla birlikte oltanın ucunda çırpınıp duran koyu lacivert çizgili toriyi çekip alırdık dubanın üzerine. Hemen bir elimizle ensesine yapışır, iğneyi dikkatle ağzından çeker çıkarır, deniz suyu dolu büyük kovanın içine atardık. Kovadan masmavi deniz sıçrardı çevreye. Giderek çırpınışlar seyrekleşir, oltanın ucunda yeni bir torik gelirken kovadaki su sıçramaz olurdu. Eve götüremeyecek kadar çok balık yakaladığımız günler toriklerden 2-3 tanesini kendimize ayırır, kalanını balıkçılara birer liraya satardık. Üniversitede dersler saat 13'te biterdi. Tanışıp beğendiğim bir kız oldu mu, arkadaşlarımın fakülteden ayrılacağı saati düşünerek, yani son ders bittikten, herkes fakülteden çekip gittikten sonrası için saat 13.30'da ya da saat 14'te diyerek büyük kantine çağırırdım onu. Gelirdi. Yatıp öğrencisi olurdu ya hukuk ya iktisat, kimi de diş hekimliği ya da eczacılık fakültesi öğrencisi. Kantinin Haliç'e bakan en güzel görünümü olan birkaç masasından birini önceden ayarlar, kitaplarımı, defterlerimi masada birkaç kişi oturuyormuş gibi masanın üstüne dağıtır, sözleştiğimiz saate 5-10 dakika kala gider masama yerleşir, belki de sevgilim olacak kızı gözüm kapıda beklerdi. Kız birazcık gecikerek de olsa gelirdi. Hemen söze başlar, onun ilgi alanını öğrenmeye çalışırdım. Ben sözü döndürür, dolaştırır, kitaplara getirirdim. Edebiyattan, özellikle de şiirden tat almasını çok isterdim. Şiirler, öyküler yazıyordum. Birkaçı dergilerde yayınlanmıştı. Bir gün önce okulun bahçesinde tanıştığım diş hekimliği fakültesinde okuyan topluca, kısa kumral saçlı kızla kantinde buluştuğumuz gün yanında Çehov'un öykü kitaplarından biri vardı. Son günlerde sürekli Çehov okuyor, okuduğum öykülerin büyüsüyle dolaşıyordum. Özellikle de bu yanımdan ayırmadığım kitaptaki öykülerden biri allak bullak etmişti beni. Adı Acı'ydı. Bir yaşlı arabacının öyküsü. Çaylarımızı içerken sorularımla onu istediğim alanlara çekiyor, onu tanımaya çalışıyordum. Seveceğim kız elbette güzel olmalıydı. En azından ben onu güzel bulmalıydım ama güzelliğin ötesinde başka bir şeyler de bulmalıydım. Şaşırtmalıydı beni. Tanıdığım güzel kızlardan çok başka bir şeyler, çok güzel bir şeyler bulmalıydım. Adı Necmiye'ydi. Otururken yandan bakınca gördüm. Diz kapakları çok yuvarlaktı. Yüreğimdeki kadının diz kapakları sivricedir. Diz kapağı kemiği biraz belli olmalı. Etin içinde kaybolmamalı. Özellikle bacak bacak üstüne atmış bir kadının sıyrılmış diz kapaklarındaki o ılımlı sivrilik çok güzeldir. Bacak o sivrilikle başlayıp butlara doğru düzgünce kendi özel dolgunluğu içinde genişleyerek gidip eteğin kuyruklarında çok şeyler umdurarak kendini yok etmelidir. O gün aklıma geleni yaptım. Halic'in o akıl almaz büyüleyici görüntüsünü sözcüklerle dile getirmeye çalışarak. Önce Çehov'un o yalın anlatımından çok uzaklara savrularak konuştum. Giderek Çehov gibi yalınlaştım. Sonunda sözü bilerek, isteyerek Çehov'a getirdim. Duymuştu adını ama hiçbir öyküsünü okumamıştı. Önce öyküyü anlatmak geldi içimden. Başladım anlatmaya ama olmuyordu. Anlatmakla olmuyordu. Öykünün bütün büyüsü uçup gidiyordu. Büyü öykünün konusunda değil, Çehov'un anlatımındaydı çünkü. Okumak gerek, dedim. Anlatarak olmuyor. İster misin, okuyayım mı? Aa, çok sevinirim, dedi. Çantamdan beyaz kapaklı kitabı sevinerek çıkardım. Köşesini kıvırıp belirlediğim sayfayı açtım. Arkasına dayanmıştı. İki kolunu irice göğüslerinin altında kavuşturmuştu. Masaya sokulup ona yaklaştım. Bir iki öksürüp boğazımı açtım. Acı adlı öyküyü okumayı denedim. Öyle bir öyküydü ki sesimle ona bir şey katmam gerekmiyordu. Tam tersine sesimi olabildiğince sıradanlaştırarak, sesimi öykünün kendi yalın sesine yakınlaştırmaya çalışarak okumaya başladım. Akşam karanlığı, sulu, iri kar taneleri, daha yeni yakılmış sokak fenerlerinin çevresinde uçuşuyor. İnce, yumuşak bir alçı tabakası gibi damları, atların sırtlarını, omuzlarını, başlıklarını örtüyor. Arabacı Yona, bir hayalet gibi bembeyaz. Canlı bir beden ne kadar büzülebilirse o kadar büzülmüş. Hiç kımıldamadan yerinde oturuyor. Ben okurken o Haliç'teki kıpırtılarla ilgileniyordu. Sonra elleriyle oynadığını, uzun tırnaklarının uçlarıyla tırnak etlerini ittiğini gördüm. Ara sıra da salondaki masalarda dolaştırıyordu bakışlarını. İona ile beygiri nicedir kımıldamıyorlar. Hala siftah etmediler. İşte kentin üzerine akşam karanlığı çöküyor. Sokağın gürültüsü daha da artıyor. İona birdenbire "Arabacı, bir borga çek!" diye bir ses işitiyor. Şaşırıyor arabacı. Karla birbirine yapışan kirpikleri arasından kaputla kukaleta giymiş bir subay görüyor. "Vibora!" diye yineliyor subay. "Uyuyor musun? Duydun mu? Vibora!" İona "Tamam" der gibi dizginleri çekiyor. Bu çekişle atın dizginlerindeki sırtındaki karlar alçı parçaları gibi düşüyor. İona bir ara dönüp müşterisine bakar. Bir şey söylemek istediği bellidir ama boğazından kısık seslerden başka ses çıkmaz. "Ne var?" diye sorar subay. İona gülümsüyormuş gibi ağzını çarpıtır, ıkınır, sıkınır sonunda "Benim de beyefendi" der. "Bu hafta oğlum öldü." "Hmm, neden öldü?" "Kim bilir?" der. "Sanırım ummadan. Hastanede 3 gün yattı, öldü. Tanrı'nın işi işte." Karanlıklar içinden "Önüne baksana be herif! Ne o, kör müsün yoksa? Köpoğlu köpek!" sesleri duyulur. "Hadi sür sür!" der subay. "Bu gidişle sabaha kadar varamayacağız Viborg'a. Atı biraz kamçılasana." Arabacı yeniden boynunu uzatır. Yerinde şöyle bir davranır. Ağır bir kibarlıkla kırbacını havada şaklatır. Başını birkaç kez çevirip müşterisine bakar ama o gözlerini kapatmıştır. Dinlemeye hiç de istekli olmadığı bellidir. İona müşterisini Viborg'un oralarda bir yere bıraktıktan sonra bir lokantanın önünde durur. Gene büzülür, gene hareketsiz kalır. Kar yine başlamıştır. Kendisi de, beygiri de yine bembeyaz kesilir. 1 saat, 2 saat böyle geçer. Hayır, okuduğum öyküyü izlemiyordu. Sıkıldığını anlayınca öyküye kıyamadım. Hiç olmadık bir yerinde okumayı kestim. Okuyor gibi yaparak kendimce bir şeyler uydurdum, kısaltıp bitiriverdim. Öykünün bittiğini, sevindiğini gördüm. Birden karnıma bir sancı saplanmış gibi kıvranmaya başladım. Telaşlandığını görmek yine de hoşuma gitti. Gitmeliydim. Beni anlaması gerekiyordu. Sancım vardı. Belli etmiyor gibi davransam da acı çekiyordum. Garsonu çağırdım. Çay paralarını ödeyip kalktım. Necmi'yi orada bir başına bırakıp çıktım. Bir sancılanma oyunu oynamıştım. Kabalık sayılabilir miydi bu yaptığım? Belki ama başka türlüsü de elimden gelmemişti işte. Oh ne güzeldi dışarısı. Çehov'un öyküsü çantamdaydı. Arabacı iyi ona yüreğimdeydi. Güneşin etkisi azalmıştı. Öyküdeki kar lapa lapa yağıyordu içime. Ana kapıya doğru keyifle yürüdüm. İzmirli muallayı bir vapur gezisinde tanımıştım. Onun ayak bileklerine bayılmıştım. O bileklerde müthiş bir cinsel uyarıcılık bulmuştum. Orta kalınlıktaki bilekleri kalçalarına kadar çıkan bacaklarının diriliğini, ele gelirliğini muşturuyordu. Tıp fakültesinde okuyordu, 2. sınıftaydı. İzmir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. İlk buluşmamızda bir şişe kırmızı şarap içmiştik. Ona en güzel sevda sözlerini bulup söylemeye kalkmış, sanırım pek becerememiştim. Çünkü bu güzel kızı daha tanımıyordum. Koyu kahverengi gözleri gerçekten çok güzeldi. O günkü birlikteliğimiz 1,5 saat kadar sürmüştü. Belli bir saatte yurdun kapısında olması gerekiyormuş. Gecikince içeri sokmazlarmış. Bir ara içimden yurda girme saatini kaçırmış olmasını, sokakta kalmasını diledim. Onu geciktirebilmeyi düşündüm ama hemen vazgeçtim. Sonra ne yapardım, nereye götürebilirdim ki onu? Birlikte yurda kadar yürüdük. Kapıya gelmeden köşede ellerini avuçlarımın içine alıp sıktım. Ne güzeldi, küçüktüler, sıcaktılar, kemiksiz gibiydiler. Koyu kahve gözlerinin içine baktım bir süre. Sonra uzanıp gelişmemiş dudaklarına uçucu bir öpücük kondurdum. Geri çekildi. Görülmekten korkarak çevresine bakındı. Yarın üniversitenin kantininde buluşmak için sözleştik. Kapıdan girişine kadar izledim onu. Yürüyüşü biraz sarsaktı ama bacakları düzgündü. Bir süre orada, niye bilmem, öylece dikildim kaldım. Sonra bir ıslık iliştirdim dudaklarıma. Ellerim, ceplerimde keyifle yokuş aşağı yürüdüm. Kantinde yine cam kenarında Halic'e bakan pencerelerden birinin önündeydik. Masaya gelirken ayaklarını biraz büyükçe bulmuştum. Hep küçük, düzgün ayakları sevmişimdir. Bir ara sandviç paketini çıkarıp açtım. İki de ayran söyledim. O sandviçini uzun aralıklarla 2 kere ısırdı. Kalanını bitirmedi, bıraktı. Bir şey çiğnerken görülmek istemiyor gibiydi. Ben kendiminkini keyifle yiyip bitirdim. Sözü döndürüp dolaştırıp Çehov'un öyküsüne getirdim. Sonra da kitabı çantamdan çıkarıp okumaya başladım. Yine sık sık başımı kaldırıp yüzüne bakıyordum. Sessizce dinliyordu. 3 genç yaklaşır. İkisi ince uzun, üçüncüsü kısa boylu. Kamburdur. Kambur olan titrek bir sesle "Arabacı" der. "Polis köprüsüne gideceğiz. 3 kişi 20 lira. İona dudaklarını şapırdatır, artık fiyatı düşünmez. Yeter ki müşteri olsun. Gençler itişe kakışa kızağa binerler. Üçü de oturmaya çalışır. Sonunda kısa boylu kambur olanın ayakta kalmasına karar verilir. Kambur, İona'nın ensesine üfler. "Hadi sür arabacı" diye bağırır titrek bir sesle. "Atı şöyle bir kırbaçla bakalım. Amma da matrak şapkan var be kardeş. Bütün Petersburg'u dolaşsan daha kötüsünü bulamazsın." İona hihi güler. "Efendilerimin keyfi yerinde" der. "Allah belanı versin moruk" der kambur. "Şu arabayı adam gibi sürecek misin, sürmeyecek misin? Şu hayvanı bir kamçılasana be, hadi bakalım. Hah, işte öyle." İona kendine edilen sövgüleri duyar. Kambur öyle yakası açılmadık sövgülere başlar ki bitirmeye soluğu yetmez, öksürmeye başlar. 2 uzun boylu genç bir hanımefendinin sözünü etmeye başlarlar. İona kısa bir sessizliği fırsat bilerek başını biraz çevirip "Benim de bu hafta oğlum öldü" der. Kambur öksürüğü bitince dudaklarını silerek içini çeker. "Hepimiz öleceğiz be" der. "Hadi sür, sür. Ben daha fazla çekemem böylesini. Bu arabacı ne zaman götürecek bizi ya? Sen de şöyle hafiften ensesine bir in hele. Moruk, duyuyor musun?" İona ensesine inen tokatları pek duymaz. Daha çok tokatların sesini duyar. Uzun boylulardan biri, "Arabacı, evli misin?" diye sorar. "Ben mi?" "Hihihi, neşeli efendiler. Şimdi bir tek karım kaldı. Hihihi, mezar, mezar, ölüm yanlış kapı çaldı. Bana geleceğin oğluma geldi." İona oğlunun nasıl öldüğünü anlatmak için başını çevirir. O anda kambur hafifçe içini çeker. "Hele şükür ya, gelebildik" der. Hayır, mualla da öyküden hoşlanmamıştı. Okumayı kestim, öyküyü bitirmedim. Kitabı kapatıp çantaya koydum. Şaşırmıştı. "Ne o, gidiyor musun?" dedi. Başımı sallayıp ayağa kalktım. Ama neden diyemedi. Ayranların, çayların parasını masaya bıraktım. "Dur ben de" dediğini duydum arkamda. Adımlarımı açıp çıktım kantinden. Dışarıda güneşin öfkesi geçmişti. Kantin binasının yanından dönüp uzanan Halic'e baktım. Tanrım, kızlar ne kadar aptaldılar. Halic ne kadar güzeldi. Halic gerçekten çok güzeldi ama. Kızlar neden bu kadar duyarsızdılar? O günden sonra bir daha da karşılaşmadım onunla. İyi de oldu. Ayakları düşündüğümden de büyüktü çünkü. Hafif kızıla çalan saçlarıyla o koyu sarışın kız gerçekten çok güzeldi. Fakültede o güne dek gördüğüm en güzel kızdı. Sabahları 1. sınıf amfisinin önündeki büyük giriş kapısında görününce koca sınıf kapıdan yana eğiliyordu. Sınıfta pek çok kişi ön sıralarda onun için yer ayırıyor, herkes kendi ayırdığı yere oturmasını bekliyordu. Genellikle kırmızılar giyiyordu. Bu da sarışınlığına bir hoşluk daha ekliyordu. Kitaplarını, defterlerini 2 koluyla göğsünün üzerine sıkı sıkı bastırıyor, hafifçe salınarak yürüyor, beğendiği boş bir yere oturuyordu. O yeri ayıran çocuk sağına soluna övünerek bakınıyor, keyifle dersin başlamasını bekliyordu. Ona bir iki küçük soru sorarak sözde ilk yakınlaşmayı başlatıyordu. Bir gün bir ders arasında dışarıda yakınındaydım. Duvara dayanmıştı. Çantasından sigara paketini çıkarmıştı. Dudaklarına sıkıştırdığı sigarasını atılıp yaktım. Kibrit ya da çakmak arayan eli çantasında kalmıştı. Gözlerim içine bakarak teşekkür etti. Adınızın Türkan olduğunu biliyorum dedim. Çok tatlı bir gülücük attı. Aynı sınıftayız dedim. Sizi hiç görmedim dedi. Siz çok önlerde oturuyorsunuz dedim. Dersleri izliyorum dedi. Baktım. Ayakları küçücüktü. O çok beğendiğim müthiş dişi bulduğum. Önlerinin açık yerlerinden ikişer güzel parmağın açık pembe cilalı uçlarını gösteren arkaları açık, modaya uygun mantar dolgu topuklu ayakkabıları, diz kapaklarında biten koyu bej etekliğiyle aynı renkteydi. Çok biçimliydi bacakları. Üstünde kısa kollu bayrak kırmızısı bir hırka vardı. Saçlarını iki yanında iki örgü yapmış, önüne sarkıtmıştı. Derse girecek misiniz? Dedim. Başını eğip hafifçe gülümseyerek niyetimi anlamış gibi baktı. Derse girmeyelim mi demek istiyorsunuz? Evet. Güldü. Kantine gidelim mi? Dedim. Başıyla onayladı. Dudaklarını sıkarak gülümsedi. Ama bir sonraki derse girmek zorundayım dedi. Hemen kitaplarımı alıp geliyorum. Ben de çantamı almalıyım. Sınıfa koştuk. Hoca girmişti, kürsüye çıkıyordu. Arkaya tırmanıp çantamı aldım, koşarak indim. O da kapıdaydı. Hocaya sırtımızı dönerek kapıyı açıp dışarı çıktık. Kantin doluydu. Ortadaki büyük yuvarlak masalardan birinde iki boş iskemle bulup oturduk. Çevremizdekiler bize bakıyorlardı. Koca salondaki en güzel kızla birlikteydim. Az sonra garson Hayri sokuldu yanıma. Eğilip kulağıma, ''Abi, cam kenarında bir masa boşalıyor. Oraya geçmek istersen hazır ol.'' dedi. Toparlanıp kalktık yerimizden. Boşalan yerlerimize ayakta bekleyen iki kız çöküverdi. Hayri'nin gösterdiği köşeye yürüdük. Yanına geldiğimiz masada oturan dört erkek hesabı ödemişler, paranın üstünü bekliyorlardı. Bizi görünce kalktılar, ayakta beklediler. Teşekkür edip karşılıklı oturduk. Haliç yine güneşin altında açık maviydi, süt gibiydi. Bırakılmış tekneler, onarılan gemiler, karşılıklı geçiş yapan sandallar. Ötesinde de Galata Kulesi, reklam panoları, damlar, damlar. Çerkez olduğunu söyledi. Can kurtaranda oturuyorlarmış. Annesi ölmüş, babası yeniden evlenmiş. Yeni annesiyle arası iyiymiş. En azından okumasına yardımcı oluyorlarmış. Evet, yaşasın şiir de yazıyordu. Atilla İlhan'ı çok seviyordu. Özellikle de Kaptan adlı şiiri onu çok etkilemişti. Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum. Gece yarısını yaşamaktan yorgunum. Uzun uzun Atilla İlhan'dan konuştuk. Sonra Kafka'ya geçtik. Dergilerde Kafka'nın Milena'ya mektuplar başlığı altında tek tek mektupları yayınlanıyordu. Adalet Cimcoz'un çevirileriydi. O da benim gibi o mektupları çok severek okuyormuş. Bütün mektupların sonunda Kafka'nın son sözü şu oluyordu. Her zaman sizin olan Kafka. Bir elimi uzatıp dilenir gibi masanın ortasına koydum. Avucum açıktı. Elini versene dedim, şaşırdı. Uzat elini, avucumun içine koy. Uzattı elini. Çekinerek avucumun içine koydu. Yavaşça kapattım parmaklarımı. Avucumun içindeki küçücük eli sıcacıktı. Çekmedi elini. Sıktım yavaşça. Sıcaklığımı sıcaklığına akıttım. Nabız gibi atıyordu elim. Çavuğu sever misin dedim. Çok sevmesini nasıl isteyerek sormuştum bu soruyu. Üzülerek söyleyeyim, hiç okumadım dedi. Acı diye bir öyküsü var, beni çok etkiledi. O öyküyü okumadan kimse bir şey yazmamalı. Ne diyorsun, o kadar mı güzel? Yanımda kısa bir öykü, okumamı ister misin? Ah ne güzel, oku hadi. Ama saat... Elini elimden çekip saatine baktı. Ben bu derse girmek zorundayım. 2 dakika olmuş ders başlayalı. Fırladı kalktı. Yarın öğleden sonra yine burada bana o öyküyü okur musun? Elbette, dedim. Arkasından seslendim. Saat tam 14'te. Başını salladı. Göğsünün üzerinde sıktığı kitapları düşürmemeye çalışarak koşa koşa gitti. Kapıdan çıkışı çok hoştu. Bir resim gibi uzun süre sakladım o görüntüyü kafamda. Şaşkındım, umutluydum, heyecanlıydım. İçimde ısınan bir yer vardı. Arkama yaslandım. Havaya üflediğim dumanların içinde onunla birlikteydim artık. Ertesi gün saat 14'e 5 kala kantine girdiğimde onu hem de dünkü masamızda tek başına beni beklerken buldum. İçim kabardı. Bu kez sarılar giyinmişti. Göğsünün üzerine yeşil bir taze yaprak iliştirmişti. Yanına gittiğimde çay içiyordu. Merhaba dedim. Koltuğu çekip karşısına oturdum. Elini masanın üzerine uzattı, gülerek gözlerime bakıyordu. Bugün daha da güzeldi, dünkü gibi, dedi. Sevinerek elimi uzatıp elinin üstüne koydum. Ah, yine o sıcaklık, o yumuşaklık, o durulmat, diriten. Elini kavrayıp avucumun içine aldım, sıktım. Yine o nabız atışları. Seni çok sevebilirim, dedim. Görürüz, dedi. Bütün gece onu düşünerek kendimi Kafka'nın ardına gizleyip Milena'ya bir mektupla ben yazmıştım. Dün gece, dedim. Milena'ya mektupların İngilizcesinden bir mektupta ben çevirdim. Okumamı ister misin? Sen mi çevirdin? Oku tabii, dedi. Çantamdan çıkardığım bir sayfalık mektubu, ona yazdığım ilk aşk mektubunu. Sesimin titremesini önlemeye çalışarak hafif bir sesle okudum. Çok güzel yazmışsın. Kafka'nın yazdıklarından daha güzel, dedi. Kızardığımı biliyorum. Gülerek suçumu kabullendim. İkimizin de gülüşlerinde biraz kızarık da olsa iki güzel hoşluk vardı. Hadi, Çağ'ın şu çok sevdiğin öyküsünü oku artık, dedi. Çantamdan kitabı çıkardım. Okumaktan korkuyordum. Öykünün onu etkilemeyeceğinden korkuyordum. Baktım, gerçekten okumamı bekliyordu. Öykünün başladığı sayfayı açtım. Ellerimi sayfaların üzerine koydum. Ellerime bakıyordu. Öne doğru eğildim. Dingin bir sesle okumaya başladım. Öyküyü okurken belli etmeden ona bakıyor, belli etmeden yüzünde öykünün etkilerini bulmaya çalışıyordum. İlgiyle dinliyordu. Öykünün ortalarına doğru eğildi. Masaya dirseklerini dayayıp o güzel yüzünü avuçlarının içine aldı. Uzansam öpebilirdim onu. Öykünün bir yerinde durup sigara paketine yapıştım. Birer sigara yaktık. Geriye çekilmişti. Boynunun kuğuluğu, dudaklarının kadınca kabarıklığı, küçücük delikli burnunun dikliği, gözlerindeki kaşlarından süzülüp inen koyu sarışın yumuşaklık, bakışlarındaki yakınlık. Of, bu Çerkez kızını kaybetmemeliydi. Sigarası elinde yine masaya dayadı dirseklerini. Oku hadi, dedi. Öykünün en güzel yerlerine gelmiştik. Kaldığım yerden okumamı sürdürdüm. İona'nın gözleri kaygıyla, acıyla sokağın iki yanından geçen kalabalığa dikilir. Gelip geçen bunca insan içinde onu dinleyecek biri var mıdır acaba? Elinde zembil taşıyan bir kapıcı görür. Onunla konuşmaya karar verir. Kuzum saat kaç, diye sorar. Saat 10'a geliyor. Niye durdun burada? Çekip gitsene be adam. İona arabasını biraz öteye sürer. Yine büzülür, yine kendini acısına verir. Ama 5 dakika geçmeden silkinir. Sanki bir acı duymuş gibi başını sallar, dizginleri çeker. Hana gitmeyi düşünür. Beygir sanki düşüncesini anlamış gibi tırısa kalkıp koşmaya başlar. Bir süre sonra büyük pis bir tandırın başındadır. Tandırda döşemelerde, pelkelerde insanlar yatmışlar, horulduyorlardır. Dumanlı boğucu bir hava. İona uyuyanlara bakar, başını kaşır. Oraya bu kadar erken döndüğüne pişman olur. Arpanın parasını bile çıkaramadım, diye düşünür. Genç bir arabacı bir köşeden kalkar. Uyku sersemliği içinde yıkıla yıkıla boğazını temizler. Su dolu kovaya uzanır. Su mu istedin, der İona. Su, der adam. Suyu içirir. Afiyet olsun, der. Benimse kardeş, oğlum öldü, haberin var mı? Bu hafta hastanede. Olacak şey değil. Genç adam başını yorganın altına sokup uyumuştur. Yaşlı arabacı ah çekip başını kaşır. Oğlu öleli neredeyse bir hafta olacaktır. Oğlunun nasıl hastalandığını, nasıl acı çektiğini, ölmeden önce neler söylediğini, nasıl öldüğünü birilerine anlatmalıdır. Okurken o güzel yüzüne bakıyor. Zaman zaman şaşırıp bıraktığım satırları bulmak için okumaya ara veriyordum. Ne güzel dinliyordu. Tanrım, ne güzel dinliyordu. Eğilmişti bana doğru. O güzel yüzünü yine iki küçük elinin içine almış, dirseklerini masaya dayamış. Yüzünü bana yaklaştırmıştı. Gözlerinin naciverte yakın olduğunu orada anladım. Olağanüstü bir güzellikti. Bu görüntü beni daha başka, daha etkili okumalara itiyordu. Hayır, o dingin okumamı bırakmamalıydım. Şimdi daha yavaş, daha teklememeye çalışarak okuyordum. Bir ara ona bakmaktan, onu izlemekten, öykünün havasını yitirdiğimi anlayınca durdum, öksürdüm, kendimi toparladım. Kendimi bütünüyle öyküye vererek, onu bütün o güzel görüntüsüyle birlikte, biraz olsun unutmaya çalışarak okumayı sürdürdüm. İona gidip beygire bakayım, diye düşünür. Beygirin bağlı olduğu ahıra gider. Beygirinin parlak gözlerini görünce, yalanıyor musun, der. Yalan, yalan. Arpanın parasını çıkaramazsak saman yiyeceksin. Evet, artık yaşlandım. Arabayı sürecek gücüm kalmadı. Arabacılık etmek benim değil, oğlumun işiydi. O tam bir arabacıydı. Ne olurdu yaşasaydı. Bir süre susar, sonra konuşmasını sürdürür. İşte böyle kardeşim Kısrak. Kuzma Ioniç yok artık. Tanrı toprağına yıldız yağdırsın. Boşu boşuna öldü gitti işte. Düşün bir kere. Senin bir tayın var. Sen onun öz annesisin. Bir de bakıyorsun birdenbire tay ölüveriyor. Acımaz mısın? Beygir yalanır, dinler gibidir, sahibinin ellerine doğru solur. İyi ona dalar, ona her şeyi anlatır. Sesim belli belirsiz titremişti. Başımı kaldırdığımda o güzel gözleri yaş içindeydi. Onu o anda da, daha sonra da çok sevdim. Temmuz 1998, Bodrum, Gölköy. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 80.